Ayrım 14.
Hatta doğrudan doktorun çocukla konuşması sağlanmalı ve endişesi bu yolla kaldırılmalı. Böylece kabusları da ortadan kalkacaktır. Korkuyla uykudan uyanma durumları olmayacaktır. Rüyalarında bazı kalıntılar kalabilir, bu nedenle bazı ürkütücü rüyalar bir süre daha görülebilir. Bunun için kısa bir süre odada bir yerde gece lambası kullanmak yerinde olur. Çocuğun etkinliğe de gereksinimi olacaktır. Ritmik hareketli oyunlar, onda özellikle ekstremitelerindeki, bu örnekte eller, katılık için gevşetici olacaktır. Birkaç hafta sonra Ayşe terapisti ziyaret eder. Ayşe artık yuvaya gitmiyor, hep evde kalmaktadır. Terapiste birinci seansta dikkatini çeken, fakat şimdi orada olmayan treni sorar. Artık şimdi makinalar hakkında rahat konuşabilmektedir. Halbuki ilk seansta trenden ürkmüştü. Ayşe ameliyatın gereksizliğini de öğrenmiş ve anlamıştı. Gece kabusları azalmıştı. Her iki cinsten yeni oyun arkadaşları vardı. Onlarla bazen kendi evinde, bazen de onların evinde oynayabiliyordu. Babasıyla da iyi bir oyun arkadaşı olmuşlardı. Konuya sembolik olarak bakıldığında klinik durum yeni boyutlar kazanmıştı. Başlangıçta motor, tren, çocuk için yıkıcı olmuştu. Biz buna oyunda bozulma demiştik. Analitik olarak fallik lokomotor anksiyete olarak açıklanabiliyordu. Ayşe'nin seanslara gelmeden önce baba ilişkisi de bozulmuştu. Babasının niçin kendisini reddettiğini, yani orada dur dediğini anlamamıştı. Bu olay çocuğun babasıyla olan dostluğunu neredeyse tehdit etmişti. Çocuğu sarsmıştı. Çocuk oyun sırasında başarısız olunca da bunu kendi olumsuz yaşantısına mal ediyordu. Babasının o anki davranışı çocuğun gelişimini etkilemişti. Terapistin önerisiyle baba çocuğu alıp demir yolu boyunca zaman zaman dolaşmaya çıktılar. Bu etkinlik tedavi yönünden çok yararlı olmuştu. Şimdi artık bu geziler sırasında gerçek trenleri babasıyla beraber seyredebiliyordu. Dolayısıyla oyuncak trenlerden de korkmuyordu. Tıpkı babasının tıraş oluşunu seyreder gibi zevk alıyordu. Çocuk babasıyla olan o olumsuz olayda genelleme yapmış ve severek seyrettiği tıraş makinesinin etkinliğini babasının orada dur sözüyle bütün makinalara yaygınlaştırmıştı. Bu olumsuz genelleştirme de bu gezilerle ortadan kalkmıştı. Bir başka örnekte Erikson, çocuğun gelişiminde oyunun önemine organizma, ego ve toplum bütünlüğü açısından açıklayıcı örneklerle yaklaşır. Erikson'a göre oyun terapi ve organizma, ego, toplum üçlüsü. Ali adlı bir çocuğu ele alalım. Büyümekte olan bir çocuktur. Bir çocuk için büyümek demek, çeşitli hızlarda büyüyen parçalara ayrılmak anlamına da gelir. Büyümekte olan bir çocuk, bedenindeki bu farklı hızlardaki gelişimi kontrol altına almakta sıkıntı çeker. Ruhsal gelişimi içinde aynı durum söz konusudur. Gelişiminin yeterince kontrol altına alınmaması nedeniyle yetişkin duruma geldiğinde bile zaman zaman çocuksu olma eğilimindedir. Örnek Ali'nin oyunu, Ali vapur düdüğü gibi sesler çıkararak sokakta dolaşıyor. Yaptığı hareketlere göre kendisi kaptandır. İyi bir beyin geliştirme çabası. Bazı işaretler veriyor. Sağa sola hareket ediyor. Geminin makinasını ve sinyallerini adeta çalıştırıyor. Adale ve sinir sistemi geliştirme çabası. Ve kendini vapur olarak görüyor. Aynı zamanda tüm vücudunu kontrol altına alma eğilimi. Böylece kendi kendinin patronu oluyor ve kendi kendine boyun eğiyor. Oyun egonun bir fonksiyonudur. Sosyal süreçleri ve organizmayı, bedeni, birbirleriyle senkronize etme çabasıdır. Ego, hayatı çeşitli yönleriyle kontrol altına almak gereksinimindedir. Birey kendi benliğini, egosunu, bedenini ve sosyal rolünü birlikte devam ettirmek ister. Egonun egemenliği ve bunun hayal ile gerçek arasında ortalarda bir yerde pratik olarak uygulanması oyunun amacıdır. Oyun nedir, ne değildir? Kavramı üzerinde düşünülen bir şeydir. Yetişkin için bunun cevabını vermek kolaydır. Şöyle ki, ekonomik ve sosyal gerçeklikten uzaklaşıp tatil yapmak daha geniş anlamda çalışmamaktır. Fakat bu yeterli bir tanım değildir. Oyun bir eğlencedir de denilebilir. Çalışan bir yetişkin için rekreasyondur, yeniden yaratmaktır. Oyun, gerçekliğin sınırlılığından dönemsel olarak uzaklaşmayı sağladığından, karşı gelme sürecinde şu kavramlar incelenmelidir. Yer çekimine karşı gelmek, zamana karşı gelmek, kadere ve nedenselliğe karşı gelmek, sosyal gerçeklere karşı gelmek, bedensel güdülerimize karşı gelmek, yaşamı sevmek. Bunlar oyuna benzer durumların listesidir. Yer çekimine karşı gelmek, hoplamak, zıplamak, tırmanmak, oyun bu davranışlarla kişiye ilahi bir duygu verir. Daha geniş bir alana sahip olma duygusu kazandırır. Zamana karşı gelmek, oyalanmak, zaman sınırlandığı sürece oyun ortadan kalkar. Yarışmalar oyunun sınırlı şeklidir. Böylece kişi üzerinde zaman ve yer bakımından bir baskı ve zorlama olur. Kadere ve nedenselliğe karşı gelmek. Oyunda her şey yeniden düzenlenir. Kim ya da ne olduğumuz, nerede durduğumuz ve kaderimiz önemli değildir. Yetişkin yeni bir role girer ve bu yeni rolde bazı güçlere sahip çıkar. Fakat bu durum artık kumardır. Oyun yine ortadan kalkar, kişi oyuncu değil, kumarbazdır. Sosyal gerçekliğe karşı gelmek. Gerçekliği fazla önemsemeden hayal dünyasındaki şeyleri gerçekmiş gibi gösteren davranışlar. Bedensel güdülerimize karşı gelmek. Oyuna yemek yemek ve nefes almak kadar gereksinimimiz yoktur. Ancak oyunla ilgili bazı alışkanlıklar bu gereksinimlere neredeyse yaklaşacak ölçüye gelir. Bu durum zamanla kişide memnuniyetsizlikler yaratır. Yaşamı çok sevmek. Kişiye yaşamı çok sevmek oyun gibi gelir. Fakat sonunda oyun kaybolur ve kişi normal dışı davranışlar gösterir. Önemli olan kişinin oyunu seyrek olarak oynaması ve çalışma zamanının çok daha fazla olmasıdır. Kişi toplumdaki sınırlılığının bilincinde olmalıdır. Oyun oynayan çocuk da bir sorunla karşılaşabilir. Diğer taraftan çalışan çocuk oynayamayacağından ona hoşgörü göstermelidir. Yetişkinlere özgü kuramlar çocuğa uygulanmamalıdır. Çocuk için oyun gerçek bir etkinliktir. Kabul etmek gerekir ki oyun çocukların işidir. Psikanalistlerin boşalım kuramına göre oyun, çocuğun gelişimini sağlayan işlevsel bir durumdur. Öyle ki çocuk geçmişteki frustrasyonlarını, hayal kırıklıklarını, emosyonel, heyecan, hallerini oyuna çeşitli yönünden getirirken bu da boşalıma neden olur. Freud 2 yaşında bir erkek çocuktan söz eder. Çocuk ve ebeveynin bulunduğu evde birkaç hafta kaldıktan sonra çocuğun sorununu ve sürekli tekrarladığı performansı açıkça gözlemler. Çocukta bir zeka sorunu olmadığı düşünülüyordu. Probleminin kaynağına inmekte zor görünüyordu. Aslında ebeveynin sözünü ettiği sorun ilk bakışta görülmüyordu. Çünkü çocuğun davranışları yanıltıcıydı. Şöyle ki geceleri anne ve babasını hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu. Kendine yönelik yasaklara uyuyordu. Örneğin dokunmaması gereken eşyalara dokunmuyor ve girmesi istenmeyen odaya girmiyordu. Annesi sokağa çıktığında ve onu saatlerce görmemesine rağmen ağlamıyordu. Çocuğun beslenmesini ve sokağa çıkarılıp gezdirilmesini anne yapmıyor, evdeki bakıcı yapıyordu. Buna rağmen yine de çocuk annesine bağlıydı. Bu normal davranışta çocuk birden normal dışı davranışlar göstermeye başlar. Eline alabildiğine kadar nesne ve oyuncak varsa odanın köşesine veya yatağının altına atar. Bazen attığı oyuncağın üstüne yatar. Kalkıp aynada kendine bakar. Çok defa da onları tekrar alıp eski yerine koymaz. Oyuncakları atarken yüzünde bir sevinç ifadesi vardır. Yüksek sesle "oh" demektedir. Bu davranışı ile sanki annesine "defol" der gibi bir hali vardır. Çocuk bunu artık bir oyun haline getirmiştir. Bu örnekte bütün oyuncaklar gitme anlamına geliyordu. Bu defa çocuğun elinde üzerinde iplik sarılı tahtadan bir makara var. Çocuk at arabası çeker gibi bu makarayı ipinden tutup odanın içinde çekebilirdi. Bu yaş için en akla gelen davranış buydu. Fakat çocuk makarayı ipinden tutup yatağının üzerine doğru savuruyor, sonra ustalıkla çekip makarayı alıyordu. Bu sırada hiç ses çıkarmıyordu. Ancak bir defasında makara yatak örtüsünün içinde kaybolur. Çocuk birden çok anlamlı bir şekilde "oh" der ve ipinden çekerek tekrar makarayı görür. Bu sefer çok sevinçli ve neşeli olarak orada der. Oyun bütünüyle budur. Kaybolma ve dönme. Bu değerlendirmeyi daha sonraki gözlemlerde doğrular. Bir gün anne tekrar gider ve eve döndüğünde çocuk onu "Oh!" diyerek büyük bir sevinçle karşılar. Anlaşılıyor ki çocuk yalnız kaldığında kendini böyle bir oyuna vererek oyalanıyordu. Kendi psikolojisini oyuna yansıtmıştı. Freud'un burada üzerinde durduğu şey tekrarlanan hareketlerdir. Yetişkinler bir şeye üzüldüklerinde tekrarlanan davranışlar yaparlar. Örneğin üzüldükleri olayı tekrar tekrar anlatırlar. Kavga etmek, tekrar vurmak vesaire gibi. Böylece kişi onu unutmak ister. Bir travma geçiren kişi uykuda dinleneceğine, sanki olay tekrar oluyormuş gibi rüya görür ve onunla uyanır. Böylece travmanın nedeni tekrar yaşanır. Bazen kişiler aynı hatayı tekrar tekrar yaparlar. Yenemediği veya beraber yaşamayı kabullenemediği bir olayı çözememenin nedeni ile neredeyse üstüne üstüne gider, tekrarlar. Burada çocuğun annesinin gitmesi ve tekrar görünmesi olayından rahatsız olduğunu görüyoruz. Çocuk kontrol altına alamadığı bu gerçek yaşam durumunu oyunla adeta kendi kontrolüne almak istemektedir. İple çekince makaranın gelmesi gibi. Oyuna göre çocuk ip ile annesine bağlı. Onu atıp uzaklaştırabilmekte ve çekerek yanına alabilmekte, böylece sevinebilmektedir. Freud'a göre gerçeğin ona yaptığını çocuk oyunla yapıyor. Edilgenliğin etkinliğe dönüştürülmesi hali gerçekleşiyor. Freud bu oyunun çocuğun daha sonraki sosyal gelişimine rehberlik yapabilen 3 itemine değinir. 1. Çocuğun nesneyi ileri atması intikam duygusudur. Eğer sen benimle olmak istemezsen ben de seninle kalmak istemem. Emosyonel otonominin gelişimi böylece oyunda duruma egemen olur. 2. Çocuğun oyunda kullandığı bir şey daha var. Çocuk attığı oyuncak üzerine yatar ve eğilip kalkarak duvardaki boy aynasına bakar. Orada kendi görüntüsünü bir görür bir görmez. Bu olay kendinden uzaklaşmak ve tekrar kendine dönmek olarak açıklanır. Şimdi o iki kişidir. Hem terk eden hem terk edilen. Dolayısıyla artık o sadece terk edilen değil, aynı zamanda terk edendir. Gerçeği kontrol altına almak. 3. Çocuk annesinin dönüşünü daha önce oyuncakları atarken kullandığı "oh" kelimesiyle karşılıyordu. Çocuk oyuncağı atarken yaşadığı durumun bir çeşit intikamını alıyordu. Bu hareketiyle "ben kendime bakabilirim, sana gereksinimim yok" diyordu. Burada terk etme ve terk edilme var. Terk etme ve terk edilme probleminin oyun ile çözülemeyeceği kesindir. Fakat çocuk bu oyunuyla annesine gücendirilmek istemediğini ifade etmiştir. Böylece ilgisini gösterdiği gibi zekasıyla da gururlanıyor. Daha sonraları çocuk biraz daha sakinleşir ve bu duruma uyum sağlar. Artık o yeni objeleri kullanmayı öğrenmiş ve yöntemiyle sevgiyi almasını bilmiştir. Bütün bunlar çocuğun oyunundan kaynaklanmıştır. Bir bayram günü 10 tane çocuk bu makara ve ip ile oynuyorsa acaba hep aynı anlama mı çekeceğiz? Hayır. Değerlendirme duruma ve koşullara bağlı olarak yapılır. Objelerin genel anlamı olduğu gibi tasmalı yaşam, bağlı yaşam. Özel anlamı da olur. Örneğin yeni bir duruma katılma birlikteliği ve beraberliği sembolize eder. Bir çocuğun oyununu değerlendiren kişi çocuğun içinde bulunduğu yaşın psikolojisini iyi bilmelidir. Böylece oyunu genel, özel, tek bir anlamı mı var diye sorgulayacak kadar iyi anlayabilir. Oyunda anksiyete, sıkıntı, sorununa yaklaşmak için çocuğun kule yapma ve onu yıkma etkinliğine bakalım. Pek çok anne çocuğunu bu davranışı yüzünden yıkıcılıkla suçlar. Örneğin çocuk kule yapar, "Bırak baban görsün" denildiğinde dinlemez, onu yıkar. Fakat çocuk yaptığı kuleyi zevkle yıkarken başkasının yıkmasına çok sinirlenir. Hatta örneğin çocuğun amcası bir küp ilave ederken kule yıkılıverir, çocuk bunu affetmez. Çünkü çocuk inşa eden kişi olarak yıkma hakkını da kendinde görür. Çocuk için kulenin yıkılışı bile değişik bir perspektiftir. Çocuk zamanla kuleyi yapmaktan ve onun böyle dik olarak duruşundan hoşlanır. Ayrıca daha önce edilgen olduğu bir olay karşısında aktifleştiğini ve hükmedici olabildiğini fark eder. Yani duruma hakimdir. Bu duygu ortada zayıf olan bir şey olduğuna da işaret eder. Burada zayıf olan şey kuledir. Bu kule sevilmeyen bir kız kardeşi sembolize edebilir. Fakat başkası gelip o kuleye tekme atıp yıkarsa, kendini o kulenin içinde hisseder. O anda kendini kuleye vuran kişi olarak hissetmez. Böylece bu durumda bütün eğlencesi alt üst olur. Otosfer, mikrosfer ve makrosferi. Çocuk oyunu kendi bedeniyle bütünleştirerek başlatır. Buna otosfer veya otokozmik oyun denir. Otokozmik oyun çocuğun davranışının oyun olduğunu biz henüz bilmeden önce başlar. Duysal algıların ve kinestik duyumun veya sesin tekrarı ile başlar ve devamlı olarak tekrarlanır. Daha sonra çocuk aynı şeyi uygun nesne veya kişilerle oynar. O oyun içinde örneğin annesinin gidişini görür. Ağlama taklidi yapar, adeta annenin dönüşünü yaşayarak sevincini belli eder. Bu arada bedeninin yüzünün çeşitli yerlerini keşfeder. Böylece kendisinin coğrafyasını çıkarır. Oyununda bazı benzerlikler nedeniyle kendini anne yapar. Bu davranışlar egonun gelişimini sağlar. Mikrosfer oyunda çocuk egosu gereği gereksinim duyduğunda bir limana sığınırcasına oyuncaklarına, dolayısıyla oyun dünyasına döner. Oyuncaklar dünyası çocuğun kendi kurallarıyla yönetilir. Kule yaparken onu yarım bırakıp başka oyuna geçebilir veya kuleyi yıkabilir. Çok kere mikrosfer, anksiyete yaratan ve ani yıkıcılığa neden olabilen tehlikeli durumların ifadesini kontrolsüz kılar. Bu durum sıkıntılı rüyalardan uyanmaya benzemektedir. Adeta çocuğun korkunç rüya göreceğim korkusu ile bir türlü uyuyamaması gibi çocuk oyun oynamaktan kaçınır. Eğer çocuk mikrosferde hayal kırıklığına uğramış veya korkutulmuşsa, çocukta otosfere doğru bir gerileme olur. Gündüz rüyası, parmak emme, mastürbasyon vesaire gibi durumlar ortaya çıkar. Diğer taraftan çocuk oyuncaklar dünyasını iyi kullanmış ve ona iyi rehberlik edilmişse, oyun malzemelerine hükmetme gibi davranışlarına da hükmetmek zevkini yaşar. Kısaca travmalarını oyun dünyasına yansıtır. Burada hükmetmesi ona prestij kazandırır. Sonuçta çocuğun yuva yaşındaki bu eğlencesi makrosfere ulaşır. Bu da dünyayı diğerleriyle paylaşma anlamına gelir. Önce dıştan gelen oyunlar, insan, eşya vesaire, onu tehdit eder gibi görünür. Bu oyunun bir düşlem mi yoksa otokozmik bir oyun mu olduğuna karar vermek, gözleyiciler için çok önemli olduğundan bu konuda deneyimli olmak gerekir. Her bir dünya, mikro, makro vesaire, gerçek ve hükmetme yönünden ele alındığında bazı ipuçları verir. Tek oynamak, sosyal denizinden kaçıp, parçalanmış emosyonlarından kaçmak, bir limana sığınmayı işaret edebilir. Bu çocuklara oyun terapiyle yaklaşmak gerekir. Çocuk, enfantil, oyununun yetişkin oyunuyla aynı olmadığını biliyoruz. Yetişkininki bir rekreasyondur dedik. Oynayan yetişkin kenardaki başka bir gerçeğe doğru adımını atar. Oynayan çocuk ise ileriye doğru ve hükmedeceği yeni durumlara doğru ilerler. Şöyle bir teori öne sürülmektedir. Çocuğun oyunu yetişkin becerisinin bir enfantil halidir. Böylece çocuk deneme ve planlama ile gerçeğe hükmetmek ve model durumlar yaratmak ister. William Blake şöyle der, çocuğun oyuncakları ve yaşlı adamın mantığı iki mevsimin meyveleri gibidir. Erikson çocuğun oyunlarından örnekler vererek ve psikososyal devreleri de göz önüne alarak oyun ile özdeşleşme arasındaki ilişkinin önemine değinir. Diğer bir anlatım ile oyun terapiye özdeşleşme açısından yaklaşır. Oyun terapi ve özdeşleşmenin başlangıcı. Çocuk yürümeye yeni başladığında çevresiyle pek ilgilenmez. Ancak kendi etkinliklerinden, attığı adımlardan zevk alır. Çocuğun çevresindekiler çocuk yürüyebilecek, ayakta durabilecek, yükseklere çıkabilecek, çevrede dolaşabilecek dikkat etmeliyiz diye düşünürler. Çocuk yürüyebiliyorsa gelişim yönünden bir adım daha atmış demektir. Bu fiziki üstünlük fonksiyonel bir zevk ve sosyal bir prestij yaşantısıdır. Her adım atışta kendisine saygısı daha da artacaktır. Bu kendine saygı geleceğe yöneliktir ve çocuğun toplum gerçekliği içinde kendisini tanımasına yardımcı olur. Bu durum çocuğun gelişim devrelerinden biridir. Çocuk büyüdükçe benliği de içinde bulunduğu zamana, zemine ve düzene uygun olarak gelişecek bazı grup özdeşleşmeleri olacaktır. Çocuğun özdeşleşmeleri beğenilmediği sürece o yönden gelişim pek devam edemeyecektir. Beğenildikçe özdeşleşmeyi benimseyecek, sindirecek, kendi kişiliğine mal edecektir. Özdeşleşme oral devrenin yeterince tamamlanmasından sonra başlar. Olumlu olduğu kadar olumsuz özdeşleşme de olabilir. Örneğin çocuk özdeşleştiği kişinin özelliğinin aynısını yapıyorsa olumlu, tersini benimsiyorsa olumsuz özdeşleşme gerçekleşmektedir. Örneğin baba ile özdeşleşme söz konusu ise içki içen bir babanın çocuğunun da içki içmesi olumlu özdeşleşme. Ömür boyu ağzına hiç içki koymaması ise olumsuz özdeşleşmedir. Özdeşleşmeler hangi cins olursa olsun kişinin benliği ile bütünleşiyor. Bu bütünleşme sonucu kişi aralarında nüans ayrımlarının da bulunduğu karşıtlar kavramını öğreniyor ve bütün bunlar benliğe, benliğin gelişimine işleniyor. Şöyle ki yücelik, aşağılık, iyi, kötü, erkeksi, kadınsı, özgür, köle, güçlü, güçsüz, güzel, çirkin, hızlı, yavaş, uzun, kısa. Böylece çocukta değer kavramları oluşuyor. Bu kavramlar doğal olarak kültürler arası ayrımları da oluşturuyor. Burada Dr. Ruth'un bir açıklaması örnek olarak verilebilir. Evin reisi olan dede 3 yaşındaki çocuğa kapıyı kapatmasını söyler. Kapı ağır ve kapanması zor olan bir kapıdır. Çocuk gayret eder fakat beceremez. Dede ısrar eder. Evet, kapıyı kapat der. Çocuğa kimse yardım etme girişiminde bulunmaz. Bu sorumluluğu kimse çocuktan almaz. Sadece başarana kadar sabırla beklenir. Başarıdan sonra dede çocuğa sevinçle yaklaşır ve teşekkür eder. Burada yetişkinden beklenen bir iş çocuktan istenmektedir ve yapabilmesi için özendirilmiştir. Bu eğitim daha bebekken çocuğa sorumluluk vermeyi öngörmektedir. Ayrıca çocuğa verilen bu görevlere çocuğun kendi kapasitesine uyumu da sağlanmaktadır. Endüstriyel toplumlarda çocuktan bu tip işlerde yardım beklenmez. Çocuğun kuvvetini ortaya çıkaracak sorumluluklar vermekten çok ondan endüstriyel çalışmaların gerektirdiği sorumluluklar istenir.